kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Merhaba, Kısa Dalga Parantez'den. Ben Berna Can. Evet, bugün konuğumuz Ozan Gündoğdu, Bir Gün yazarı ve Now Haber mi diyorsunuz? TV mi
Now
diyorsunuz?
Haber.
Now Haber. Ekonomi yorumcusu aslında, TV yorumcusu. Hoş geldin Ozan.
Hoş bulduk Berna.
Çok yorucu bir seçim maratonundan çıktık. Aslında çıkabildiğimiz söylenebilir mi?
Yani herhalde şeyini, tozunu toprağını topluyoruz şu anda. Yani artık bitti. Yani bu saatten sonra seçime ilişkin değerlendirmeler yapılır. O yorucu maratonu gazeteciler geçirdi. Halk kesimleri bana kalırsa çok umursamadı. Çok böyle yoğun bir seçim gündemiyle temaslanmadı. Ama şimdi de bir 2-3 gün boyunca herhalde, bundan sonraki 2-3 gün boyunca seçimin sonuçlarını analiz eder, katlar koyar, önümüze bakarız gibi geliyor bana.
Değil mi? Sen halk çok oyalanmadı diyorsun ama halk sandıkta çok tuhaf bir mucize yarattı sanki.
Vallahi bana sürpriz oldu. Yani ben bu zamana kadar konuştuğum herkese de aynı izlenimi edindim. Herkese sürpriz oldu. Bana sürpriz olmadı ya, ben biliyordum zaten diyeni de sahneye alalım yani. Çünkü evet, İstanbul'da, Ankara'da belli bir farkla kazanılacağını herkes 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordu. Ama 30 puan fark ya Berna. Yani Ankara'da yaşanan, İstanbul'da 12 puan fark. Ben şunu biliyorum, CHP'lilerden biliyorum yani. CHP'li tanıdıklarımdan biliyorum. 10 puan fark gördükleri zaman ankette anketçiye kızıyorlardı. Yani ya kardeşim, böyle anketle de gelinir mi? 10 puan fark o kadar da değil. Biz zaten yeneceğiz de 5 puan farkla yeneriz gibi bir algı vardı. Hele ki Anadolu kentleri, Kastamonu, Adıyaman, örneğin Balıkesir, Manisa, Afyon, buralarda hiç beklenen sonuçlar değildi bunlar. O yüzden değerli, yani derinlikli analize ihtiyaç var.
Ya Adıyaman özellikle beni de çok şaşırttı. 47 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Bir de menzil tarikatının olduğu bir şehir Adıyaman ve bunun yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş olması, nasıl okumak gerek orayı?
Bir kere şunu söylemek gerekir. Yani Tutdere etkisini, Abdurrahman Tutdere etkisini bir kenara koymak gerekir. CHP Adıyaman Belediye Başkan adayı. Çünkü 49 oy almış Tutdere ama CHP'nin belediye meclisinde aldığı oy 28. Bir de ikincisi, herkes bu Adıyaman meselesini söyleyince menzil tarikatına gönderme yapıyor. Demek ki şu sonucu çıkartabiliyoruz. Kentte çok yaygın bir tarikat var, fakat bu tarikatın kendisi dışındaki insanlara çok ciddi bir etkisi yok. Çünkü menzil tarikatı açıktan Erdoğan'ı desteklediğini, bu seçimde de Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamıştı. Demek ki kimse sallamıyor onları. Yani vay, menzil de Cumhur İttifakı'nı destekliyor. O zaman biz de bunlara, yani toplumsal meşruiyetini yitirmiş gruplar artık bu cemaatler, tarikatlar. İşte Fatih mesela. Fatih İsmail Ağa'nın merkezidir. Fatih'te Fatih Polat neredeyse kazanıyordu.
Mahir Polat neredeyse kazanıyordu. Ben hala oradan bir şüpheliyim, biliyor musun? Hatırlar mısın sen de, çünkü yayındaydın o esnada ama siz de konuyu işlediniz. Bir elektrik kesintisi yaşandı Fatih'te. Hani akıllara hemen o kedi girmesi olayı geldi. Ben hala orada biraz böyle bir, ne bileyim, bir komplo teorisyeni tarafım var ne yazık ki.
Yani ben bu komplo teorilerine direkt satın almam ama her komplo teorisini dinlemek lazım. Çünkü öyle bir memleket ki olmayacak iş değil. 7000 oy farkla kazanmış Cumhur İttifakı Fatih'te. Bu 7000 oy fark bir kere üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Fatih gibi bir yerde CHP adayı 7000 oy farkla kaybediyor sadece. Üstelik cumartesi günü Murat Kurum'la Recep Tayyip Erdoğan İsmail Ağa'yı ziyaret ettiler.
Aa, doğru.
Yani bunlar doğrudan Fatih'in merkezi. Şimdi sadece oy gibi düşünmemek lazım onu. Aynı zamanda seçim günü oluşacak bir dolu olağanüstülüğe de hazırlık yapıyorsunuz. Hazır kıta 10.000 insandan bahsediyoruz. Yani her şeyi yapmaya muktedir, davaya baş koymuş 10.000 İsmail Ağacı. Şimdi onların motivasyonu da muhtemelen o 7.000 küsürlük farkta etkili oldu. Hatta şu kadar bile ileri gidilebilir. Fatih seçimlerinin sonuçlarını cumartesi günkü İsmail Ağa ziyareti belirlemiştir belki de. Desek belki de haklı bir şey söylemiş oluruz.
Evet, gerçi son günlerde çok gündemimizde işte diziler, özellikle o kültürel hegemonya dediğimiz şey, işledim ben bu konuyu da, çok dikkatimi çekiyor. Ya iki taraf birbirini artık tanımaya başlıyor bir şekilde, ya da hepten uzaklaşıyor. Hep şunu söyledik ya biz. Seçimlere giderken alanın daha çok ekonomi olduğu için çok rahatlıkla soracağım. Acaba ilk genel seçimde EYT'liler istediklerini almıştı. Ama bu seçimde emekliler istediklerini alamadı. Emeklilerin sence etkisi oldu mu?
Bence bir numara bu zaten. Yani ekonomik gidişat, ekonomik koşullar ve başka bir başlık olarak belki değerlendirilebilecek emekliler. Bu seçimi belirleyen o. Ekonomi bir numaradır. Mart 2024 seçimlerinin belirleyicisi olarak ekonomi bir numaradır dediğim zaman çok haklı, kendi içinde dayanağı olan bir antitez gelişiyor. Mayıs'ta da ekonomi kötüydü kardeşim.
Evet, evet.
Niye burada etkili oldu? Böyledir, doğru. Evet, Mayıs'ta da ekonomi kötüydü. Fakat Mayıs'taki ekonomi okuryazarları için kötüydü. Siz Merkez Bankası rezervlerine ilişkin haberleri okuyorsunuz. Siz TÜİK'in ayın üçlerinde açıkladığı enflasyon verisini görüyorsunuz. Siz, örnek veriyorum, cari açığı ilişkin değerlendirmeler yapan ekonomistleri izliyorsunuz. Fakat geniş halk kesimleri böyle bir ekonomi okuryazarlığı bilgisi üzerine inşa etmiyor ekonomi algısını. Geniş halk kesimleri bir cebine bakıyor.
Doğru. İki, alım gücüne.
Alım gücüne bakıyor. Bir de büyük ölçüde ekonomi algısını dolar kuruna bakıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, o belirliyor. Şimdi son 5 ayını ele alalım. Mayıs 2023'ün son 5 ayını ele alalım. Şimdi birincisi, emekliden başlayalım. Aralık 2022'de emeklinin aldığı maaş, en düşük emekli aylığı 3500 liraydı. Yılbaşında düzeltme yapıldı. O düzeltme de 5500 lira oldu. Temmuz'da yeni bir düzeltme yapılacağı öngörüldü. Nitekim zaten 6 ayda bir düzeltmeler yapılıyor enflasyon dönemlerinde. Bunu da makul karşılamak gerekir. Fakat emekliye Ocak ayında 5500'e çıkartılan en düşük emekli aylığı Nisan ayında bir daha düzenlendi.
Evet.
7500 çıktı. 7500'e çıkartıldı. Ve Mayıs ayında 16 milyon emekli, ki bunların 10 milyon kadarı en düşük emekli aylığına mahkum, Mayıs ayında 7500 lira para geçti ellerine. 7500 lira azdır, çoktur, 7500'e geçinir mi, o yapılır mı, bu yapılır mı, o yaygarayı geçelim. Aralık ayından çok daha iyi koşullardaydı emekli Mayıs ayında. Düşünsene, 5 ayda %114 zam almışsın. 5 ayda %114 zam almışsın ve bu 5 aydaki enflasyon %30. Yani normal enag enflasyona diyelim ki, TÜİK'e inanmayalım, enag enflasyonu da %50. Yani nereden bakarsan bak, emeklinin refahı son 5 ayda, seçime giderken son 5 ayda çok ciddi şekilde arttırılmış. Aynı şey bu yapılırken rezervler aracılığıyla da dolar sabit tutulmuş. Bak, 1 Ocak 2023'ün dolar kuru, kapanış kuru 18,71. Yani 1 dolar 18,7 liraymış. 14 Mayıs'ta ne kadar? 19,5. Yani 5 ay boyunca dolar kurundaki artış sadece 70 kuruş, 80 kuruş işte. 70-80 kuruş arasında bir şey. Neredeyse artmamış. Nasıl neredeyse artmamış? Nasıl olmuş bu? Merkez Bankası rezervlerindeki en hızlı erimeyi yaşatmışsınız. 50 milyar dolar kadar para satılmış döviz kurunu tutabilmek için. Mayıs ayının ikinci yarısında Merkez Bankası net rezervleri 21 yıl sonra ilk defa eksiye düşmüş. Swapları da hariç tuttuğumuz zaman eksi 70 milyar dolara dayanıyor ki bu daha önce görülmüş şey değil. Yani sıfırı tüketmişsiniz siz Mayıs seçimine giderken. Şimdi hem doları sabit tut, sabit tut, hem emekli maaşlarına %114 zam yap. Bunun anlamı şu: Aralık ayı 31 Aralık günü emeklinin cebine giren para 187 dolar kadar. Yani 200 dolardan daha az para giriyor Aralık ayında. Mayıs ayında 400 dolara yaklaşıyor bu para. Yani dolar kuru, dolar cinsinden emeklinin gelirini, aylığını iki katına çıkartarak gitmişsiniz seçime. Artı EYT çıkarmışsınız. EYT'yi de İkramiyeleri Nisan ve Mayıs'ta dağıtmışsınız. Yani şimdi evet, sadece maaş gibi düşünmemek lazım.
Doğru.
İkramiye dağıtıyorsun. Emekli oluyor bu insanlar. Emekli ikramiyeleri düşük, yüksek, o ya da bu. Ama Nisan ayında siz 3 milyon insanın hesabına 200-300 bin lira para verdiğiniz zaman o durum Mayıs ayında piyasanın da hareketlenmesine neden oluyor. Mobilya alıyor, o parayla beyaz eşya alıyor.
Airfryer alıyor.
Airfryer alıyor, değil mi, konuştuk. Bunun etkisi var. Artı sadece emekliyle şey yapmamak lazım, çerçevelemek lazım. Ağustos 2022'den başlayacak şekilde Mayıs'a kadar sosyal yardım organizasyonu da değişmiş. Bak, enteresan bir şey. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın faaliyet raporuna baktım. Hı hı. 2022 faaliyet raporu. İki tane daha önce olmayan, daha önce sosyal yardım organizasyonu içinde olmayan, iki adet ve seçime dönük olan iki adet özel sosyal yardım organizasyonuna girişilmiş. Birincisi aile destek programı. Normal şartlarda bizim sosyal yardımlarımızda hak eden hak etmeyen ayrımı yapılır. Siyasaldan Nail Dertli bunu çok güzel yazmış İnsan Hakları Okulu'nda. Belki açıklamalar linkini bırakabiliriz yazıya. Haziran 2022'de hayatımıza ilk defa şöyle bir şey girmiş. Normalde sosyal yardımlar hak eden hak etmeyen ayrımı üzerine yapılıyor. Eğer ki bizim sosyal yardım organizasyonumuz şöyle: hanede bir sigortalı kişi veya bir emekli kişi varsa o hane sosyal yardım kapsamından dışına çıkartılır. Yani ben çalışıyorum kardeşim, asgari ücretli çalışıyorum, sigortalıyım. Hanemde de 5 kişi var. Sosyal yardım bana verilmiyor. Sigortalıyım ben çünkü. Fakat Haziran 2022'de bu kural devre dışı bırakılmış ve daha önce sosyal yardım almayan 3 milyon haneye ulaşılmış. 3 milyon hane. Bu 3 milyon haneye 850 lirayla 1250 lira arasında aylık bağlanıyor. Haziran 2022'de başlayan bu organizasyon ne zaman bitiyor? Mayıs 2023'te bitiyor. Yani son paraları Mayıs'ta yatırıyorlar. Haziran 2023'ten itibaren bu işi bitiriyorlar. Yani ve bunun için de 13 milyar lira para harcıyorlar. 13 milyar lirayı 2022 şartlarıyla değerlendirmek lazım. Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatına eşit bir tutarı bu işe harcıyorlar. 3 milyon haneyi de şöyle değerlendirmek lazım. Yani hane başına 3.17 kişi yaşar bizde. Hani de ki yoksul hanelerde bu rakam daha da yüksek. Hani de ki 4 kişi, yaklaşık 12 milyon insana değen bir kampanyadan bahsediyoruz. Aynı anda şu yapılmış. Benim çok şaşırdığım bir şeydi. Daha önce hiç görmediğimiz, yani ben faaliyet raporlarını yıl yıl takip ediyorum. Ulusal hane ziyareti programı çıkartılmış Ağustos 2022'de.
O nedir?
Nedir bu? Şunu yapıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personellerine, şunu yaptırıyorlar. Kardeşim, memleketin altını üstüne getirin, gezin. Var mı bir ihtiyacınız diye sorun. Şeyin özü bu, programın özü bu. Bunun için sırf gezintiler için 500 milyon lira harcanıyor. Bak, yardım değil bu 500 milyon lira. Yani insanlar harcırahtı, şuydu buydu. 3.3 milyon haneye gidiliyor Ağustos 2022'den itibaren. Hı hı. Ve şu söyleniyor. Bir ihtiyacınız var mı? Çayınızı içmeye geldik. Bu görüşmeler ortalama yarım saat sürüyor. Ve bu yarım saat boyunca yoksul hanelere gidiliyor. Erdoğan'ın selamını getirdik deniyor muhtemelen.
Tabii.
Broşürler dağıtılıyor. Tabii. Bir ihtiyacınız var mı deniyor. Listeleniyor. Ve bu listelerin ardından diğer bakanlık personelleri de gidiyor. Bu ihtiyaçları gideriyorlar. Şimdi böyle bir, ve bunların hiçbiri bir parti organizasyonu değil. Doğrudan hepimizin vergileriyle bakanlık bütçesinden finanse ediliyor. Bu ne zaman bitmiş? Ağustos 2022'de başlıyor, Temmuz sonunda bitiyor. Yani ikisi de bir yıllık programlar. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman, doları sabit tutmak için 50 milyar dolar harcamışsınız Mayıs seçiminden önce. Dönüyorsunuz, emeklinin maaşını doları da sabit tutarak iki katına çıkartıyorsunuz dolar bazında. Dönüyorsunuz, sosyal yardım organizasyonunu komple değiştiriyorsunuz.
EYT'yi veriyorsunuz.
EYT'yi veriyorsunuz, aynen. Dönüyorsunuz, ya Mayıs ayında bu halk doğalgaz faturası ödemedi Berna.
Ödemedik
yani.
Ben yine bir güvenememiştim ama bu dedim belli olmaz, açmayayım ben.
Bu bizim siyasi tarihimizde gördüğümüz en büyük balon şovlardan bir tanesiydi. Ya bizim doğalgaz faturamıza bu fatura ödenmiştir diye geldi. İnanılmaz bir şov bu.
Ben hatta şey demiştim. O zaman hatırlarsın, Trump'ın seçimlerinde işte Rusya etkisi demişlerdi. Çok konuşulmuştu, Putin vesaire. Putin dedim, bize de etki etmeye başladı.
Yani değil mi? Ve dönüyor. Evet, o doğru. Ocak 2023'te Rusya 20 milyar euroluk doğalgaz borcumuz bir yıla ertelendi. O ne oldu bilmiyoruz bu arada.
Başımıza
yani
ne geleceğini de bilmiyoruz herhalde oradan, değil mi?
Tabii yani, o öyle bir şekilde bir bağımlılık ilişkisi kuruldu. Şimdi bak, sosyal yardım organizasyonu değiştiriyorsun, EYT'yi çıkarıyorsun, Mayıs ayında doğalgaza bedava dağıtıyorsun, halka bedava dağıtıyorsun. Dönüyorsun, emekliye EYT ikramiyelerini Nisan'da veriyorsun, emekli maaşlarını düzenliyorsun. Bunların hepsini yaparken de politika faizi %8,5. Yani kredi kartı borçlusuna hiç dokunmuyor bu iş. Yani %8 faizler son derece düşük. İsteyenler ihtiyaç kredisi çekiyor. %80'e varmış enflasyon. %15 ile %20 ile ihtiyaç kredisi çekiyorum. İnanılmaz fırsatlarla dolu bir piyasa
Çalışmayanların
var.
Çalışmayanların bile kredi kullandığını ben hatırlıyorum.
Aynen öyle. Şimdi ve seçim bitiyor. Seçim bittikten sonra 180 derece değiştiriyorsun bunu. Şimdi Erdoğan'cı halk kesimleriyle empati yapalım. Dedim ya başında, ekonomi okuryazarlığı üzerine bina edilmiş bir ekonomi algısı değil bu. Gündelik hayattan çıkan bir ekonomi algısı. Mayıs ayında tüketici güven endeksi 91 puan. Yani 90'ın üzerine çıkartmışlar. 90'ın altında, tüketici güven endeksinin 90'ın altında gerçekleştiği hiçbir seçimi kazanamadı AKP. Bu zamana kadar 18 seçim geçirmiş, 2002'den bu zamana kadar. Sadece 3 seçimde tüketici güveni 90'ın altındaymış. Bu 3 seçimi sayayım mı sana? Birincisi 7 Haziran 2015, 88 tüketici güveni. Yani 90'ın altında gerçekleşmiş. 7 Haziran 2015'te tek başına iktidar olanağını kaybetti.
Evet.
İkincisi,
Bahçeli ile birleşmek zorunda kaldı.
İkincisi 31 Mart 2019. 90'ın altında gerçekleşmiş. Ankara, İstanbul geçti. Bu 18 seçimde 90'ın altında gerçekleşen bir seçim daha var. O da bugünkü. 31 Mart 2024. O da 80'in de altında. 79. Bak Mayıs 2023'te 91'di tüketici güveni. Yani rakam da sabitliyor. Ekonomik koşullar halkın ekonomi algısıyla oynandı. Oynandı. Para dağıtıldı. İnanılmaz bir seçim ekonomisi yaşadık. Ve halk kesimleri için, halk kesimleri için ekonomi 3 aşağı 5 yukarı iyiydi ya. Ya 21 Nisan'da Erdoğan şunu söylüyordu. Ben seçilirsem bu kardeşiniz iktidar olursa hiç faiz falan yükselmeyecek. Ne diyorsunuz siz diyordu.
Evet.
Şimdi Erdoğancılarla empati yapalım. Geniş kesimlerle, gündelik yaşayan, kısa vadeli düşünen kesimlerle empati yapalım. Bu kesimler kendilerini aldatılmış hissediyorlar. Çünkü bu kesimler seçim döneminde muhalefetle şöyle temas kurdular. Siz yalan söylüyorsunuz, ekonomi iyiye gidecek, reis bir daha gelecek ve bu kötü dediğiniz şeyler daha da düzelecek dediler. Ve hepsi mahcup oldu. Akrabalarına karşı mahcup oldu, arkadaşlarına karşı mahcup oldu, komşularına karşı mahcup oldu. Çünkü hepsi şunu dedi. Bütün Erdoğancılara şöyle şöyle eleştirildi. Sokakta, orada, burada. Abi hani düzelecekti? Hani düzelecekti? Bak 8,5'tu faiz 50'ye çıktı. %50. Hani düşürecekti Erdoğan? Yine yükseltmeyecekti. Temmuz ayı geldi. Herkes zam aldı. Memur zam aldı. Asgari ücretli zam aldı. Emekli ne oldu? Emekli zaten Nisan'da almıştı zammını seçimden önce. Değil mi? Emekli es geçildi. Dönüldü. Aralık ayında emekli bir beklentiye girdi. Acaba 7500 ne olacak? 12500 mü olacak? 15000 mi olacak? Reis bizi satmaz, şöyle olmaz. Reis seçimi gibi bırak geçirdi.
İki gün kala sanıyorum promosyon, banka promosyonları.
Banka promosyonları.
Çok yakın bir tarih kala banka promosyonlarıyla geçiştirdi diye hatırlıyorum.
Ama banka promosyonları da bankanın verdiği
değil
para.
O hep... ve bir kereye mahsus alacakları bir şeydi.
O maaşını taşırsan tabii falan filan. Şimdi bu şartlar altında düşündüğün zaman bence Erdoğancı halk kesimleri şöyle düşünüyor. Kandırıldık gibi hissediyor. Fakat şunu da tabii şunu da söylemeleri çok zor. Erdoğan tarafından kandırıldık da diyemiyorlar. Çünkü Erdoğan orada uhrevi bir pozisyonda. Evin babası gibi. Erdoğan'ı kandırdılar. Kim artık? AK Parti'de birileri ya da işte böyle
Mehmet Şimşek belki.
Mehmet Şimşek belki. Erdoğan suçlu değil tabii ki yani. Erdoğan kusursuz. O zaten o hepimizin babası. Öyle bir pozisyonda. Erdoğan dışındaki örneğin AK Partililer. Ya bunlar hem Erdoğan'ı kandırdı hem bizi kandırdı. Şu yaşadığımız şeye bak. O zaman Erdoğan zaten Cumhurbaşkanı. Ben gidip de AK Parti'ye oy vermem kardeşim. Niye vereyim ki AK Parti'ye oy? Bunlar zaten düzenbaz. Reisi de bunlar kandırıyor. Ben niye bunlara oy vereyim? Diyerek, öfkelenerek gitmiş demek ya bu insanlar sandığa.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Bu mantık olabilir çünkü baktığında bütün bakanlar Murat Kurum için sahadaydı hepsi. Yani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekonominin başındaki adam, bıraktı işi, gücü. İşte ben hatta şöyle yazmıştım. Ya bak bazı muhalifler çok bekliyor, ne kadar güzel övüyorlardı sizi, bir operasyon yap da seçimlere çıkala böyle gönlümüz şenlensin yazmıştım Sayın Ali Yerlikaya'ya. Böyle baktım, neyse hemen duymuş olacak ki ertesi gün bir küçük bir dokunuş yaptı İstanbul'dan dönünce böyle bir şey. Evet çok doğru bir okuma oldu bu, katılıyorum ama şu var. Bence seçimlerin CHP kadar şaşırtan bir diğer partisi de Yeniden Refah Partisi tabii oldu. Güzel. Yeniden Refah Partisi oldu ama Yeniden Refah Partililer de bunu söylüyor. Biz işte medyada yeterince yer bulamadık. Biz yeterince yoktuk, bize yer vermediler diyor. Burayı nasıl okumak lazım?
Bir kere ben Yeniden Refah seçmeniyle konuştuğum zaman dikkatimi ilk çeken şey şu oluyor. Yeniden Refah demiyorlar, Refah diyorlar. Demek ki yeni kurulmuş bir parti algısı yok orada. Orada aslında 40 yıllık bir geleneğin partisi olarak görüyorlar burayı. Bir tanıdığı parti. Yani Deva gibi, Gelecek gibi, Zafer gibi değil.
Müthiş bir oy ama Ozan. Tabii. Yani Refah Partisi için çok şaşırtıcı bir
tam
oy.
Tam olarak vaziyeti şöyle düşünmek gerekir. 80'li mesela Milli Görüş geleneğinin 70'li yıllardaki oyu %3-4. Evet. 80'lerde Refah Partisi ile beraber büyüme nasıl gerçekleşiyor? Özal döneminin ekonomisinin kente göç eden kesimleri dışlaması, bir yoksulluk yaratması, kentleşme sorunu yaratması Refah için inanılmaz bir moment yaratmıştı. Yani oralardan büyüyordu. Adil düzen diyordu. Refah Partisi'nin de seçmenleri zaten kent yoksullarıydı. Şimdi tam da Erdoğan ekonomisinin dışarı attığı kesimlerin içinden süzülen bir parti olarak karşımıza Yeniden Refah duruyor. Ve bu partinin siyasi gelenekleri de var. Yani muhtemelen şu dakika Yeniden Refah'a oy veren insanların anası babası veya belki de gençliklerinde Refah'a oy vermiş kesimler. Yani tanıdık kapı bu. Bunu söylemek lazım. İkincisi tanıdık kapı ve aynı zamanda bir şeyi de gösteriyor. Bizde AKP de milli görüşün üzerine bina edildi.
Tabii.
Yani 2002'de Refah'a oy veren insanlar 94'te, 95'te, 99'da Refah'a oy veren insanlar döndüler 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verdiler. Yani milli görüşçü bir %10'luk, %15'lik
vardı
bir taban mi? Vardı zaten. An itibariyle mekanın sahibi geri geliyor. Yani artık kardeşim biz Refah geliyor.
Biz konuşacağız mı sence Yeniden Refah bu saatten sonra?
Bence 2028 seçimlerini belirleyecekler. Şunu demiyorum, iktidar olma potansiyeli yoktur bu sistemde. Yani %50'nin üzerine çıkmaz ama bu sistemde %taban bulmak çok anlamlı. Yani bence şöyle olacak, %7'yi buldular, %6.96 evet. oy. Bu ne demek? Baraj sorunu yok demek Yeniden Refah
Bitti.
İçin. Bu ne demek aynı zamanda? İttifaka ihtiyaç yok demek. Dolayısıyla bir sonraki genel seçimde Yeniden Refah'a ittifak teklif edildiği zaman Yeniden Refah masada eli çok güçlü. Ben ittifaka mecbur değilim. Bana ne veriyorsunuz diyebilecek kudrette. İkincisi taban bulabilir ve bu taban %10, %15 gibi bir aralığa kavuşabilir. O %10, %15'lik taban demek mesela şöyle düşün. DEM Parti'nin bir tabanı var ve bu DEM Parti bu tabanıyla siyaset yapıyor.
Tabii.
CHP'nin bir tabanı var ve bu tabanla siyaset yapıyor. Seçmen bulmak değil. İyi Parti seçmen buldu ama taban bulamadı.
Doğru.
Ne oldu? Bak darmadağın oldu yani.
Ben orada biraz lider etkisi diyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Mutlaka etkisi
yani
vardır.
Sert söylemler son dönemdeki yani Meral Akşener'in evet. açıklamaları. Yani özellikle yerel seçime yansıdığını inanıyorum, bilmiyorum. Çünkü adayların performansına iyi kötü bakılıyordur. Yerel seçimde hep şeydir ya, kişiye oy verirsin aslında. Çünkü ya oradaki halk tanıyordur seni. Hatta partilere şu itirazlar yapılır. Sen Adana'ya niye Adanalı aday göstermiyorsun? Bu arada Adanalı olduğum için en yakın örnek o geldi aklıma. O yüzden direkt orayı verdim. Tabii bizim Adana'nın böyle bir şansı yok. İlla Adanalı olacak bizim aday. Ve şey mesela, hadi geri gelmişken söyleyeyim. Adana'da AK Parti'ye hiç büyük şehri vermeyen bir il, biliyor musun?
Tabii, vermiyor. Hiç. Orada orası çok özel yani. Adana orada senin değerlendirmen daha doğru. Gerçekten çok özellikli bir yer. Eşeği
ya İzmir'in adı çıkmış diyorum ben. Hani CHP'nin kalesi diyorlar ama.
Ama Adana anti AKP'nin kalesi olabilir de CHP'nin kalesi sayılmaz.
Evet.
MHP'ye de gider, İYİ Parti'ye de gider. Hatta DEM'e gider.
Kesinlikle.
CHP'ye gider. Yani çok kozmopolit, çok farklı bir yer orası.
Kesinlikle.
İYİ Parti'de şöyle bir şey var. Çok açık ki Mayıs seçimlerinden sonraki stratejilerini bir halka izah edemediler. Üçüncü yolculuğu ben makul buluyorum. Üçüncü yol fikri şey değil, küçümsenecek bir fikir değil.
Şüphesiz bütün partilerin ittifaksız tabii. seçime girme
tabii
hakkı
yani,
var canım yani.
Hatta bence İyi Parti açısından ittifaksız seçime girmesi daha faydalıydı. Yani hem İyi Parti açısından daha faydalıydı hem de bence memleket açısından daha faydalıydı. Dahasını da söyleyeyim. Dahasını da söyleyeyim, memleketin merkez sağcı bir sosyolojisi var ve bu sosyolojinin bir partiye ihtiyacı var. Bu güzel bir hayaldi. İyi Parti var, bu anlamda güzel bir hayaldi. Fakat bence üçüncü yol çizgilerine izah edemediler. Çünkü üçüncü yol deyince
akla Alpaslan Türk İş'in üçüncü yolu geliyor.
Şöyle olmak zorunda. Bizde merkez siyaset Erdoğancılık ve anti Erdoğancılık diyalektiğine oturdu. Şimdi siz merkez siyasetin içindeyseniz bu diyalektik içinde bir rasyonel yere durmanız lazım. Yani kardeşim ben merkez siyaset yapıyorum diyorsanız o zaman şunu kabul edeceksiniz. Erdoğancı mısın, anti Erdoğancı mısın? Anti Erdoğancıysan o zaman anti Erdoğancı çizgideki akılcı yerde durman lazım. Mesela Ekrem İmamoğlu'na oy vermemek bu seçim için, desteklememek akılcı değil. Akılcı değil derken faydacı değil, anlamlı değil.
Sen Trend Topic serinde hatta şey demiştin, hatırlıyorum. Bence herkes kime oy vereceğini de söylemeli.
Evet. Mantık. Ben İmamoğlu'na verdim. Şimdi eğer ki üçüncü yol diyorsan şu diyalektiği kırman lazım. Erdoğancılık, anti Erdoğancılık diyalektiğini kıran başka bir yerden yaklaşman lazım. O başka yerde doktriner olmak zorunda. İdeolojik olmak zorunda. Ya kardeşim mesela Azmi Karamahmutoğlu nasıl geçer İyi Parti'ye? Nasıl geçtiğini ben size söyleyeyim. Azmi Karamahmutoğlu hiç rasyonel bir şey söylemedi. Dedi ki ben Türk milliyetçilerinin adayıyım dedi.
Evet.
Yani bu kadar işte. Bak bu kadar. Ne yaptı? İdeolojisini ortaya koydu. Dünya görüşünü ortaya koydu. Kardeşim ben zaten bu diyalektiği protesto ediyorum. Diyalektiği protesto ediyorum ve CHP'nin yerine ben anti Erdoğancıyım demiyorum. İyi Parti bunu dedi. CHP ile anti Erdoğancılık olmaz. Ben hem anti CHP'ciyim hem anti Erdoğancıyım. Bu da üçüncü yol. Ya merkez siyaset böyle yapılmaz. Doktriner bir şey koyman lazım ortaya. Bak ne yaptı yeniden Refah? Adil düzen dedi. Refah dedi. Yeniden refah. Doktriner bir şey koyuyor ortaya. Yani geleneğe yaslanan doktriner bir şey koyuyor ve üçüncü yolda şimdi kim yeniden refah CHP'li diyebilir? Veya tabii. Kim yeniden refah AKP'li diyebilir? İşte üçüncü yol. Dem için düşünelim. Dem şey mi? CHP'li mi? Ya ne kadar algı yaratırsa yaratsın. Tabii. Kora kor mücadele etti. Rasim Ozan yalvardı ya. Ya Kürtlere yalvardı ya.
Yalvarma ki ne yalvarma.
Dolayısıyla İyi Parti doktriner olmaktan çıkalım merkeze kayalım dedi hem. Hem de üçüncü yol dedi. Bu ikisi birbiriyle çatıştı. Millet de anlamadı. Yani kardeşim üçüncü yol ne diyor bunlar? Dedi.
Evet şeyden niye aklıma geldi hazır. Dedi ya ben dedi seçim boyunca dedi emeklileri konuştum. Hep emeklilerin derdinden bahsettim. Hep esnafa gittim dedi.
Kılıçdaroğlu 15 bin lira veriyordu emekliye.
Evet.
Yani o konuşmakla olmuyor ki.
Değil mi? Şey de vardı hatta bu deprem bölgesinde yıkılan binaların hiçbirinden yeniden yapılarak para alınmayacağı vaadi vardı. Hmm. Onu neden tutmadı? Ben bir tek orayı anlayamadım biliyor musun? Yani yapıp yapabileceği en güzel vaatti ve çok mutlu olmuştum duyunca ve inanamadım. Deprem bölgesinden kimse buna inanmadı Ozan.
Ya sevgili Berna bizim Beşiktaş'ta bir otopark var. Ben arabayı sürekli otoparka park ediyorum. Böyle 4-5 tane orada gidince böyle çay içiyoruz, sohbet ediyoruz falan. Orada bir Ahmet abimiz var. Ahmet abi şöyle tam Erdoğancı yani gerçek bir Erdoğancı asla vazgeçmez. Tabii ki Murat Kurumcu yani bu seçimde de Murat Kurumcu. Seçim işte en son seçimden sonra gittim Ahmet abi geçmiş olsun dedim. O bana takılıyor biliyor benim muhalif olduğumu falan. Size geçmiş olsun dedi. Ne oldu dedim. Bittik dedi. Sizin yüzünüzden oldu. Olur dedi İmamoğlu dedi şey yapınca dedi. Emekliyi düzeltir sanıyorsunuz siz dedi belediye başkanı olunca. Emeklinin de halini dedi reisten başkası düzeltemez. En iyi halimiz bu diyor. Yani algı şu. Mevcut durum içinde en iyisini zaten reis bilir. Reisin zaten daha kötü başka bir alternatiften daha kötü olma ihtimali yok. Bizim en iyi çizgimiz en iyi algımızı reis oluşturur. Dolayısıyla reisten bir başkası daha kötü anlamına gelir. Yani İmamoğlu yani dediği şu sürekli emekli maaşlarından şikayet edip sürekli benim yanıma gelip Ozan Bey emeklilerin maaşı ne olacak diye soran bir kişiden bahsediyorum. Yani çok yoksul bir vatandaştan bahsediyorum. Tabii ki bu vatandaştan yola çıkarak büyük genellemeler yapmak doğru değil ama bir algıdan bahsediyorum. Algı şuydu. Evet çok kötü vaziyet. Korkunç. Yani ekonomik koşullar hiç iyi değil ama verilebilecek buysa demek ki en fazlasını veriyor reis. Ne olacak? Reis emekliyi mi sevmiyor? Orada işte şey var. Ve onu söylüyorum. Sevgi anlaşmak değildir. Nedensiz de sevilir. Yani biz buradan doğru baktığımız zaman bu sevgi ilişkisine ilişkin bir neden arıyoruz. Halbuki burada nedenlerden kopmuş romantik bir sevgi ilişkisi var. Bu ailemizin babasıdır Erdoğan bizim. Ve tabii ki ailesinin kötülüğünü düşünmez. Yani ne yapıyordu ya adam? Çalışıyor işte. Bu kadar çalışıyorsa bize de şikayet etmek düşmez. Yani babaya isyan edilmez gibi bir böyle patriarkal da bir şey var orada.
Doğru. Şeyde ananı al giten bile hoşlanıyor bence bazıları.
Tabii.
Yani tabii. İşte şey erkeksi o lider figürü görüyorlar büyük ihtimalle.
Yani şey gibi bir algı yok artık vatandaşta. O bir kimliğe dönüşmüş durumda. Şeyde de vardı ya işte Bodrum'daki CHP seçmeni.
Evet.
Nefret ediyor CHP'den. Allah belalarını versin diyor. Şöyle diyor, böyle diyor ama mecburuz diyor. Gideceğiz oy vereceğiz.
Şeyde İzmir beni çok şaşırttı. Hamza daha %37 az bir rakam değil.
Değil.
İzmir için.
Ama daha da çok alabilirdi yani.
Kesinlikle öyle. Bence de daha da çok alabilirdi.
Çocukluğum İzmir'de geçti yani. 18 yaşına kadar İzmir'deydim. Ailem falan İzmir'de. Oradan edindiğim izlenim şuydu. Yani Hamza Dağ'ın kazanma ihtimali vardı. Çünkü İzmirliler sandığa gitmeyeceklerini söylüyorlardı. Ama alışkanlıktır bu.
Yine
yani,
o altı oku gören.
Yani git, yani
ya
evet.
Da üç hilali bir aynen. Şekilde.
Gittiler verdiler yine. Yani o sayede kazanıldı. Yani Hamza daha kazanabilirdi İzmir'i.
Şey Ozan şunu sormak istiyorum sana. Ve tamam zaten belediyeler kendi görevleri olmadığı halde sosyal yardımlarda öne çıktılar. Özellikle muhalefet belediyeleri. Bakanlıklarımız yapmış sen anlattın bu arada ama. Şimdi bundan sonra ne bekliyor Türkiye'yi? Şimdi Erdoğan bu yıkımı, bu Erdoğan için bence...
Korkunç.
Bence inanamıyordur o hala. Bana öyle geliyor yani. Şöyle bir onun karakter incelemesini de yapınca... Oradan bir baksan ve bundan sonra ne bekliyor Türkiye'yi? Nasıl bir ekonomik bir düzen var aklında? Emeklilerin götürdüğünü o da anladı bence çünkü.
Yani bu şeyden sonra eşim Zeynep'e söylemiş. Onunla böyle uzun sohbet etmiştik o konuyla ilgili. 31 Mart'tan sonra. Sence Erdoğan ne düşünüyor? Nasıl bir psikolojik ruh hali içindedir? Şimdi çok kapalı kutu. Yani medya gözleyemiyor siyaseti. Çok kapalı kutu olduğu için ancak çıkarsamalar yapıyoruz. 6 Şubat... Sabahı uyandım, yani korkunç bir felaket var. Acaba Erdoğan ne yapacak falan filan diye böyle bekliyorum. Saat 11:30 gibi Erdoğan kameraların karşısına çıktı. Çok sinirliydi. Berna, hatırlıyor musun?
Evet.
Depreme kızmıştı adam.
Evet.
Depreme kızılır mı ya? Depreme kızmıştı. Çıldırmış ama yani. Çok sinirlenmiş belli. Bence 31 Mart'ta sonra da çok sinirliydi. Yani muhtemelen kimse yanına yaklaşamadı bir süre. Tahminim bu benim yani. Belki de doğru değildir bu sadece. Depreme kızan bir psikoloji buna da kızar. Yani buna halka kızar, hainler der. Çünkü ilk balkon konuşmasında da gelenlere vefayı vurguladı.
Evet.
Buradan yola çıkarak şunu da bulabiliriz. Yani buraya gelmeyenler de vefasızdır kardeşim. Yani beni yalnız bırakıyorsunuz diyor aslında bir yandan da. Çünkü o kitlesiyle organik bir ilişki kuruyor. Ben ve kitlem, ben ve milletim, ben ve halkım.
Şahsım
yani... Ben zaten bu halk grubunun temsilcisiyim. Ben 85 milyon cumhurbaşkanı olduğunu iddia etmiyorum. Ben asli unsurun ki o asli unsurun içinde cemaatler de vardır, tarikatlar da vardır. Yani o asli unsurun temsilcisiyim ben ve geri kalan azınlığa karşı, geri kalan asli olmayan unsurlara karşı ben bu milletin hakkını, hukukunu savunan bir kişiyim. Ve milletin çoğunluk olduğunu hissettirdiğim için bu millet de beni sever. Bir bakış açısı var. Bundan sonra ne olur? O işte bizim sistemimizin en büyük krizidir. Çünkü bütün yetki ve sorumluluk bir kişideyse o bir kişinin psikolojisi son derece önemli. Bence Erdoğan bir süre aşağıdaki çatışmaları gözleyecek. Çünkü şimdi aşağıda herkes, yani Erdoğan'ın dışında, bu sistemin içinde olup da Erdoğan'ın dışında olan herkes şu anda birbirine girecek. Herkes kimin cezalandırılacağını düşünüyor şu anda. Çünkü belli ki birçok kelle gidecek. Ve herkes varoluşu gereği o kellelerden biri olmak istemiyor. Bu mağlubiyetin sorumluluğunu almak istemiyor. Ve herkes CHP'den biliyoruz bu zamana kadar.
Tabii.
Yani her seçim yenilgisinden sonra olandır bu. Bedeli kim ödesin? Ben ödemeyeyim diye başkasına saldıracak. Berna'nın suçu diyecek. Değil mi? İşte o da şunun suçu, bunun suçu. Şimdi o bir süre gözleyecektir Erdoğan. Yani bakalım kim öne çıkıyor? Hangi klikler güçleniyor? Hangisi ile hareket etmem daha faydalı olacaktır? Şu anda ilkesel etik bir çizgi çekmeyecektir. Bir şöyle bir deyin, bak bir öz eleştiri süreci geçirelim diyecek. O öz eleştiri süreci medyanın da kontrol altında olması nedeniyle çok dışarı sızmadan yapabilecek
tabii
kabiliyette.
Tabii tabii, ben mesela ilk MYK'sından çıkan o kulis diye verilen...
O sızdırma.
Direkt sızdırma ve bilinçli bir algı yönetimi olarak tabii. düşündüm. Yani direkt hiç tabii. şey bile yapmadım. Yani bugüne kadar içeriden çıt duymadığımız, tabii. çıkmayan. Ki ben bu konuda takdir ediyorum, biliyor musun? AK Parti.
Evet, orijinal.
Yani çok az, ben hani bir siyaset bilimciyim aynı zamanda. Gerçekten böyle bak, düşündüm bunu, biliyor musun? Bir gittim böyle baktım. Yok, bu kadar kapalı kutu bir parti yok.
Ama kapalı kutu olmasını elindeki imkanlara borçlu bence. Çünkü şöyle oluyor. Mesela CHP bir yerel yönetimler partisi. Örneğin ben Beşiktaş'a aday oldum. Çok da inanıyorum kendime. Beşiktaş'ta belediye başkan adayı olacağım. Projelerimi çizmişim. 3 yıldır bunun için uğraşıyorum. Delegelerle iletişim kuruyorum. Şu bu falan filan. Çağat Beşiktaş'a başka biri belediye başkan adayı oluyor. İsyan ediyorum ve partiden istifa ediyorum. AKP sisteminde böyle olmuyor.
Evet.
AKP sisteminde Beşiktaş'a belediye başkan adayı yapılmadım ya. Ha, belki Şehircilik Bakanlığı'nda şunu verirler. Belki büyükelçi olurum. Ne bileyim, belki bir üniversiteye rektör yardımcısı olurum. Çünkü imkan çok fazla. Oraya isyan etmek hiç rasyonel değil. Ama CHP'de isyan etmek çok rasyonel. Ulan bunlar beni Beşiktaş CHP belediye başkan adayı yapmadılarsa da başka hiçbir şey yapamazlar.
Doğru, kaynak bu kadar.
Kaynak bu kadar.
Deniz su bitti.
O yüzden isyan etmeleri kolay oluyor ya.
Anlıyorum. Peki şimdi herkes bunu merak ediyordur. Ozan Gündoğdu'dan bir yatırım tavsiyesi almadan bırakmayalım. Önümüzdeki 6 ay için sen akıllıca bir yatırım aracı olarak neyi görüyorsun?
Ben yani kelin ilacı olsa kendi başına sürerle başlayayım öncelikle. İkinci hani bu şeyle ben.
Tabii yatıracak yerimiz kalmadı da batırmadan yine de bir tavsiye verelim.
Bir kere şunu düşünüyorum. Bir kere bu yıl sonu enflasyon hedefi %36 falan, bunlar yalan. Dolayısıyla mevcut mevduat faizi sizi enflasyona karşı yani çok korumayacaktır. Belli ki bunlar enflasyonu çözemeyecekler. Buradan yola çıkarak Türk lirası dışındaki seçenekler daha rasyonel hale geliyor. Orada da 2024'te 8,5 milyar insanın 4,5 milyarı seçime gidecek ve bu çok ciddi bir jeopolitik değişim rüzgarı anlamına geliyor. Bu aynı zamanda risklerin de yüksek olduğu dönem oluyor. Bu dönemi altın çok sever. Altın böyle dönemleri çok sever. Hele ki bu Fed şeye devam ederse, yılın ikinci yarısında güçlü dolar politikasından vazgeçerse altın iyice değerlenecektir. O yüzden altın türevi şeyler bence hani kendi adıma benim tasarrufumu şey yaptım, değerlendirdiğim birkaç milyon dolarım var. O birkaç milyon doları altında tutuyorum. Birkaç milyon doları da, sadece zannetme ki bütün paramı altına yatırdım. Birkaç milyon dolarımı da kripto para işlerinde değerlendiriyorum. Böylece yaklaşık bir 15-20 milyon dolarımı bu şekilde
değerlendiriyorum. Yatırım tavsiyesi değildir.
Ya buna inanan olur. Öyle böyle bir şey yok ya.
Yani şey, Bitcoin falan bu kripto para hikayesinden biraz bakacağım ama hiç anlamıyorum, biliyor musun? Ya, nasıl başarıyorlar, ama gençler arasında acayip yaygın olduğunu da görüyorum. Özellikle ya, genç kuşakta.
Dünyada en çok kripto para yatırımcısı olan nüfusu oranla ülke Türkiye. Bunun çok açık bir nedeni var: enflasyon. Çünkü insanlar bir biçimiyle %70'e varmış enflasyon karşısında kendi paralarını nasıl koruyacaklar? %70'den fazla değerlenme ihtimali olan kanallar arıyorlar. Çok da tehlikelidir yani. Gece uyutmaz Bitcoin, kripto para. Şimdi normalde borsa 6'da kapanıyor. Evet. Tamam, geçmiş olsun. Borsa yatırım yaptıysan akşam yemeğini rahat yersin 7'de. Fakat Bitcoin öyle değil. Akşam uyandırır, ne olmuş diye baktırır, öyle yatırır. Dolayısıyla psikolojinin de alt üst eden bir iştir. Bu nedenle hani finansal olarak mantıklı olan şeyler sizin hayatınıza uyum sağlamayabilir. Mesela 75 yaşında olduğumu düşünelim. Geride çocuklarıma bir miras bırakacağımı varsayalım. Mesela kripto para yatırımcılığı hiç mantıklı olmasa gerek ya böyle bir durumda. Ama 20 yaşındasınız, gençler için daha mantıklı.
Tabii.
20 yaşındasınız, geleceğe bakıyorsunuz. Ya şöyle bir 10 bin liralık Bitcoin alsam da 20 yıl sonra bakalım ne olacak diye düşünüyorsunuz. Çok makul öneri.
Çok teşekkür ediyorum Ozan Gündoğdu. Paranteze katıldığın için ve tavsiye ediyorum. Ozan Gündoğdu da podcast'te yabancı değil, ben onun karşısında yabancıyım. Trend Topi'yi de takip etmenizi tavsiye ediyorum. Ben Kısa Dalga'dan Berna Can. Yeni bir parantezde görüşmek dileğiyle.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.